neyse adımız bile
uyumlu için. Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte yine buluştuk Hayatın Sesleri'nde. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Siz kıymetli dinleyicilerimizi de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Mertem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Programımız müzikle başlıyor.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Yok sensiz olmaz, hayatın bir tadı kalmaz. Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Çok denedim bunu ben, başaramadım. Senden başka biriyle yaşayamadım. Yaşayamadım.
Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz, sensiz olmaz.
Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince,
görmeyince,
ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz. sensiz olmaz.
Hayatın Sesleri devam ediyor. İki değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen çalışmaları daha geniş ve genç kitleler arasında yaygınlaştırmayı amaçlayan Kuşaklar Arası İletişim ve Gönüllülük Projesi'ni konuşacağız değerli konuklarımızla. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdürü, aynı zamanda az önce bahsini ettiğimiz projenin koordinatörü Profesör Doktor Zeliha Eser hocamız yeniden bizimle birlikte, tekrar konuğumuz oldu. Ne mutlu bize. Hoş geldiniz değerli
hocam.
Hoş
bulduk. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Böylesine önemli bir konuda konuşmak gerçekten bizler için çok mutluluk verici.
Biz asıl teşekkür ederiz ki siz böylesine önemli projeleri gerçekleştiriyorsunuz ve biz de dinleyicilerimize duyurma fırsatını yakalamış oluyoruz.
Evet.
Ve diğer konuğumuz da Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği ve TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda bir gönüllü diş hekimi aynı zamanda. Tabii bu kadar çok unvanı bir arada söyleyince biraz uzun oluyor ama ben hepsini dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Çünkü hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Zerrin Tüfekçi de
çok
bizimle
teşekkür
birlikte.
Ederim.
Hoş geldiniz.
Sağ olun davetiniz için.
Neden önemsiyorum? Çünkü girişimci iş kadınları, yani kadınlar aslında her yerde var. TÜRYAK Yaşlılık Konseyi'nde de siz varsınız aynı zamanda ve eminim ki sizin gibi bu konuda çalışan nice değerli hocamız, değerli diş hekimimiz, doktorlarımız, belki başka mesleklerden kişiler var. Bunların duyurulması gerektiğini çok önemsiyorum. Bir şeyler yapılıyor, projeler üretiliyor, gerek üniversitelerde gerek başka birimlerde, ama önemli olan hani kendi içimizde bunları yaptıktan sonra birilerinin bunların yapıldığından haberdar olması.
Evet.
Bu proje de gerçekten çok önemli ama öncesinde şu gönüllülük konusunda biraz değinelim. Gönüllülük mi değerli hocam? Neden bu kadar önemli gönüllülük bu
Tabii
tür projelerde?
Tabii ki büyük bir memnuniyetle. İnsanların yaşamlarında bir misyonu vardır, varoluş amaçları deriz. Değil mi? Herkesin farklı olabilir. Şimdi baktığımızda dünyamıza herkes aynı koşullarda yaşamıyor. Durumu kötü olanlar var, durumu iyi olanlar var. Durumu iyi olanların bu durumu kötü olanlara biraz elini uzatması lazım. Ben hani kendi adıma söylemem gerekirse benim misyonum hayatlara dokunmak. Bunun için de bu tarz projelere çok önem veriyorum. Sadece yani hani formalleşmiş projeler değil, informal tarafında da çok fazla hayatlara dokunmaya çalışıyorum. Hı-hı. Ve herkesin de böyle bir misyonun olması gerektiğini düşünüyorum.
Hı-hı.
Şimdi bu amaçla da çıktığımız yolda biz işte özellikle kuşaklar arası iletişim ve gönüllülük dedik. Şundan dolayı dedik bunu da. Çünkü geniş aileden çekirdek aile yapısına geçildi günümüzde. Ve eskiden büyük annelerin, büyük babaların tecrübelerini paylaşan, masallarını paylaşan bir nesil vardı. Hı hı. Ama günümüzde o nesilden bahsetmemiz biraz zor. Neden zor? Elbette hani teknolojik gelişmelerin çok fazla faydası var günümüzde ama bunun yanında bir takım dezavantajlarımız da var. Ne yapıyoruz? Hemen cep telefonları elimizde ya da işte tabletler elimizde, onunla vakit geçirmeye başlıyor gençler, çocuklar. Ve büyüklerle pek bir paylaşımımız kalmıyor. Bu nedenle hem onları bir araya getirelim. Yaşanmış bireyler neler yapmışlar gönüllülük adına. Onları ortaya çıkarsınlar. Onlardan feyiz alsınlar, ders alsınlar. Hem de kendi çalışmalarını bu yönde sürdürsünler istedik. Böylece hem hayatlarına daha fazla değer katmış olacaklar kuşaklar arası baktığımızda. Birbirlerinden gerçekten yaşanmış bireylerin, gençlerden, gençlerin yaşanmış bireylerden öğreneceği çok şey var.
Muhakkak.
Bu amaçla yola çıktık ve güzel bir projede gerçekleştirdik. Daha yani ilk adım aslında gerçekleştirdik. Demek belki burada yanlış olur çünkü bundan sonraki adımı bir gönüllülük okuluna doğru gidiyor.
Öyle mi?
Evet, Başkent Üniversitesi bünyesinde bir gönüllülük okulu kurma çalışmalarını sürdürüyoruz şu
öğrenci
an.
Arkadaşlarımız mı
öğrenciler
katılacak?
Öğrenciler ve dışarıdan katılmak isteyen herkes.
Katılabilecek, evet. Güzel.
Bu proje kapsamında da Zerrin Hanım'ın da bahsettiği gibi, Zerrin Hanım çok gönüllü diye tanımlıyorum ben her zaman.
Ben gönüllü dedim ama.
Ben çok gönüllü olarak tanımlıyorum. Başka bir arkadaşımız daha var, onun adını da burada hani zikretmeden geçemeyeceğim. Sevgili Özlem Göçek. Bir Payda Derneği var. Onlar da böyle sürekli gönüllü çalışmalar yapıyorlar. İşte bana bahsettiler bu konudan. Sonra Birleşmiş Milletler'den bir arkadaş da vardı grupta. Dediler ki işte Birleşmiş Milletler gönüllülük programıyla birlikte böyle bir şey yapalım. Bu misyonla bir araya geldik.
Evet, dedik. Fikir nasıl ortaya çıktı tam olarak? O noktada hemen Zerrin Hanım'a mı dönelim? Peki hani evet, bir dolu projeler üretiliyor, evet. Ki daha önceki programımızda yine çok güzel bir başka projeyi dinleyicilerimize duyurmuştuk. Peki bu projenin o fikir aşaması nasıl ortaya çıktı? Hani o heyecan ilk kimde doğdu? Onu en çok merak ediyorum.
Şöyle aslında Aralık ayının 5'i Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmakta ve Birleşmiş Milletler'den gönüllüler grubu, topluluğu hani bugüne özel bir şeyler yapıp o günde hani onu da içerisinde görmek istediler ama zaman azdı aslında, böyle Mayıs, Haziran gibiydi sanıyorum. Benim de bir arada olduğum sürekli gönüllü dostlarım var. Bir proje yapılacağı zaman böyle spontan bir şekilde insanlar bir araya hemencecik toplanabiliyorlar.
Ne güzel.
Biz de hemen ilk bir toplantıda aslında bir çatısını kurduk olayın. Sonra ikinci bir toplantı yaptık. Orada Eskişehir Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi, Anadolu Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi hocamız vardı. Zeliha Hocam ve üniversiteden çok kıymetli profesör hocalarını toplantıya davet ettiler. Yine Birleşmiş Milletler'den, gönüllerden temsilciler vardı. Ben ve yine Özlem Göcek arkadaşımız hep birlikte bu nasıl bir şey olur? Hani sonuçta gençlerle yaş almış kıdemli bireyler duruyoruz. Biz daha çok böyle yaşlı kelimesini kullanmaktan çok fazla haz etmiyoruz. Aralarındaki birbirlerini daha iyi anlamaları, iletişimi daha iyi bir seviyeye getirmek için biz neler yapabiliriz? Nasıl bir şey olsa bu grup bir arada olur ve sonuçta bu bir ürüne dönüşür ve diğer insanlara da ilham olur düşüncesiyle yola çıktık. Dedik ki biz bir çalıştay yapalım. Ağustos ayının 30 ve 31'inde bir araya geldik bu çalıştayda. Gönüllü 24 tane üniversite öğrencisi seçildi. Ve onlara 2 gün süren bir eğitim verdik. Bu eğitimle beraber onlara yarım gününde yaşlılık, yaşlılık psikolojisi, gönüllülük ne demek, efendime söyleyeyim projede neler yapılacak, nasıl olacak bunları anlattık. Diğer yarım günde de önce teorik olarak cep telefonlarıyla onların nasıl video çekebileceklerini öğretip ikinci günde cep telefonuyla seçilen 1-2 tane kıdemli vatandaşı o toplantıda bulundurarak video çekimini canlı olarak onlara gösterdik. Böylelikle aslında anneanneleri, babaanneleri, dedeleri dışında çok fazla da artık gençlerin yaş almış bireylerle hani vakit geçirmek ya da onların sohbetini dinlemekle çok vakit geçiremediklerini düşündüğümüz bir ortamı yaratmayı amaçladık. Hmm. Yaşlılığın bir süreç olduğunu ve insanın aslında hiç gençken ümit etmese de o yaşlara doğru hızla ilerlenildiğini ve oradaki insanların neler düşündüğünü, o noktadaki insanların onlarla nasıl iletişim kurulup nasıl sohbet edilmesi ve onların nasıl dinlenmesi gerektiği, çekim yaparken nelere dikkat edecekleri, hangi soruları kıdemlilere yönelteceklerini öğrendik. Bizler de öğrendik tabii bu proje kapsamında. Çok keyifliydi. Tam bir atölye çalışması oldu. Başkent Üniversitesi'nin tüm kaynakları kullanıldı. Hem hocalara ders verdiler, hem Ankara dışından gelen öğrenciler için yurt imkanı sağlandı. Onlara hem sosyal bir iki minik program da hazırladık gönüllülükle. Ve 2 gün boyunca gençler hem birlikte çok keyifli vakit geçirdiler, hem gerçekten çok önemli bilgileri öğrendiler ve hayatlarında kullanabileceği şeyleri öğrendiler. Ondan sonra da ödevlerini alarak toplantıdan ayrıldılar.
Bu ödevleri anne babalara, ninelere, dedelere sorulacak sorular
evet,
mıydı?
Seçtikleri kıdemlilere sorulacak sorulardı. Hı hı. Burada da biz daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi TÜRYAK Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşlara verdiği bir ödül töreni var. Oradaki kriterleri belirledik. 60 yaş üstünde, meslek hayatında başarılı olan, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olmuş, hayata bağlılığını ve yaşam sevincini hala devam ettiren, toplumun takdir ve sevgisini sergisini kazanmış ve örnek bir kişilik sergileyen, sosyal sorumluluk projeleriyle hayatında pek çok örnek yaşamış. Bunu da gençlere anlatıp paylaşabilecek ve sonuçta onlara ilham kaynağı olabilecek kıdemlileri seçmeleri için gençlerimizi yüreklendirip herkesten 5 tane kıdemli bulmasını ve bizimle paylaşıp bu video çekimlerini gerçekleştirmelerini rica ettik. Herkes bu videoları gönderdi. Sonra Anadolu Üniversitesi'nden hocalarımız öğrencilerine vererek bunların bir kısa film haline getirilmesini sağladılar. Ve biz Gönüller Günü'nde bu filmi gösterdik.
Şu an izlenebilecek bir yer var mı bu filmi?
Bunun için hocam, Zeli hocam evet, bir proje düşünüyor evet, sanıyorum. Evet. Çünkü üniversitenin de veri tabanına bütün videolar eklenecek. O 6 dakika çok kısa bir versiyonu çünkü.
Çok kısaydı. Çünkü öğrencilerimizin gerçekten çok fazla emeği vardı. O emeği hani yatsıyamazdık.
İletişim fakültesi öğrencileri mi yoksa onlar
yok,
da?
Yok, karışık.
Karışık
bölümlerde. Tıp vardı, eczacı vardı, psikolog var, iletişimden, işletmeden, her yerden, iktisattan, hepsinden vardı. Hem onlar kendi aralarında da böyle bir kaynaşma başlattılar.
Çok güzel bir ortam olmuştur eminim.
Filmini hazırlayacağız. Biraz daha detaylı olsun o kadar emek olunca dedik. Onu da bu gönüllülük okulumuz kapsamında da inşallah bizim yine üniversitemizin web sayfasında bir yerde izleme fırsatı sunacağız. Çünkü bir sözlü tarih gibi
ya,
elimizde evet bu bilgiler. Onları hani ne kadar çok insan izler, faydalanırsa o kadar iyidir diye
neler anlattılar acaba şu an o kadar merak yani, ediyorum
evet,
ki.
Evet, izleyeceğiz inşallah.
İnşallah.
Tabii ben gönüllülüğüm biraz da genetik yanının olduğunu da düşünmeye başlıyorum. Çünkü ya da işte rol model olarak da gidebiliyor. Benim babam 85 yaşında
maşallah,
şu anda.
Maşallah. Allah sağlık olsun, ömürler versin
amin,
diyelim.
Teşekkür ediyorum. Kendisi köy enstitüsünde eğitim almış bir öğretmen. Emekli öğretmen.
O öğretmenlerimiz zaten evet, bütün varlıklarını evet, veriyorlar o öğrencileri ki. Yani, en önemli onlar için.
Büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum şöyle. Çünkü emekli olduktan sonra tekrar işte bu açık öğretimde tamamladılar. Tekrar okudular falan. Ön lisans diplomalarını aldılar. Sonra dedi ki ben gönüllü olarak çalışmak istiyorum. Köye gitti. Köy öğretmenliği yaptı tekrar.
Gönüllü
belli
olarak
bir yaşta,
ama.
Tabii, belli bir yaştan sonra. Ve aynı zamanda tema gönüllüsü. Ve halen ilkokullara gidip ana sınıfları, birinci sınıflar hepsine temayı anlatır. Uzun yıllardır anlatır. Eskiden işte eğitim ilkokullarda kullanılan çocuk şarkılarını gider, onları öğretir.
Öğretir, güzel.
Halen devam ettirir. Ben de hani kendimi bildim bile, belki örnek olarak da aldım babamı. Sürekli bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani üniversitedeki öğrencilerimizle de yapmaya çalıştık burada. Öyle bir şey ki gençleri toparlayıp işte bir huzur evine gittiğimizde orada kalan hanımefendilerin makyaj yapmaları bile o kadar mutlu ediyor ya, ki onları. Anlatamam size. O mutluluğu gördükten sonra daha çok yapasınız geliyor. Bu nedenle hani mümkün olduğu kadar bunu bütün çevremize aşılamamız gerekiyor. Çünkü dayanıklı toplumlar ancak gönüllülük çalışmalarıyla inşa edilirler. Biz de hani bu yolda mümkün olduğu kadar ne yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, ne kadar paylaşabiliriz, duyurabiliriz. Tabii gönüllülükte biliyorsunuz adından da anlaşılacağı gibi isteyerek, tabii, karşılık beklemeden yapmak var. Bunlara dikkat edip işte ilkokullarda bile belki ders müfredatı içine konulmalı diye düşünüyorum.
Evet, gönüllülük gerçekten çok önemli. Ben yine tam bu noktada Sayın Tüfekçi'ye dönmek istiyorum. Çünkü o da bir gönüllü.
Evet.
Acaba o nasıl bu yola girdi? Gönüllülükle ilgili söylemek istedikleri var mıdır?
Evet. Geçenlerde bu gönüllülük kavramı üzerine düşünürken içimden bir şeyler aktı ve onu hemen uykudan hemen önceydi. Dedim ki Zerrin, ya kalkıp şimdi bunu yazarsın ya da bir daha neydi acaba diye düşünür durursun dedim. Ve içimden akanlar şöyleydi. Gönüllülük bir tohumdur. Besinini, can suyunu sevgiden alır. Tohum ailede atılır, yüreklerde yeşerir. Daha sonra diğer yüreklere serpilir. Yaşı yoktur, cinsiyeti yoktur, ülkesi yoktur, sınırları yoktur. Tüm insanlığı sarana kadar bu ağ hızla büyüyecektir. Gönüllülük dünyadaki en kuvvetli harçtır. Beni bize, bizi bütüne, bütünü tüm insanlığa bağlayan. Bu harç bir kez yüreklere atıldı mı artık yeni elçiniz göreve hazırdır. Bu görev boş zamanları değerlendirdiğiniz bir meşgale değil, kolay kolay kopamayacağınız temel bir sevgi bağıdır. Görünürlük önce kişiyi kendi iradesiyle içsel bir yolculuğa çıkarır. İçinizde daha önce hiç gitmediğiniz yerlere ayak basıp kendimize ve insana dair bilmediğimiz yeni şeyler öğreniriz. Gönüllülük hayata yeni yerler açmak, yeni o alanlarla birlikte hayatın yenilenmesini ve genişlemesini ummaktır. Gönüllülük hayatın nefesinin tıkandığı noktalara soluk olmak, nabzının yavaşladığı yerlere taze kan taşımaktır. Gönüllü olmak demek zamanı da genişletmek demektir. İnsanın yeryüzündeki serüveninde geçmişten devraldığı acıları iyileştirmek, geleceğe dair güvenli ve umutlu başlangıçlar yapmaktır. Kişi kendini gönüllü kabul ettiği andan itibaren çoğalır, gönüllü olduğu andan itibaren uğruna çabaladığı şeylere de işaret etmiş olur ve o işareti takip edenler de kendisine katılır. Onlar da onu, tıpkı onun gibi gönüllü olur. Gönüllerin ve gönüllülüğün çoğalması ise hayatın yaşanası bir deneyim, dünyanın ise yaşanası bir yer olduğuna ilişkin inancımızı pekiştirmektedir.
Sayın Tüfekçi, iyi ki uyanmışsınız. İyi etmişsiniz. Ne kadar güzel yazmışsınız. Evet. Ağzınıza, yüreğinize yani, sağlık.
Sonuçta bunu yazmak iyi oldu bence. Çünkü hani ben bile içimde bunların olduğundan çok haberdar değildim aslında. Bazen öyle oluyor. İnsan o işte kendi içinde yıllarca o biriktirdiği, okuduğu, dinlediği güzel anılarla bir şeyleri bir yerlere depoluyor aslında. Ve sanki onu unutmuş ya da bir yerlerde saklı kalmış gibi geliyor ama o gün bir uyanıverirse işte benim de tüm hayalim bütün Türkiye'nin ve dünyanın uyanıverip tüm insanlar için ve var olan sınırları olmayan bir dünya için hem çevre konusunda hem insanların gerçekten daha iyi şartlarla yaşaması konusunda. Hem efendim hani kız çocukları olsun kadın olsun bunlar benim biraz böyle hani pozitif ayrımcılık yaptığım alanlar işin açıkçası. Çünkü denge kuruluncaya kadar terazinin öbür tarafına basmak zorundasınız. O denge korulduktan sonra artık onun adı insandır zaten, ayrımcılığa da gerek yoktur. Gönüllülük gerçekten gönülden gelen bir şey ve bunun yaşı, sınırı, coğrafyası hiçbir şekilde yok. Biz bu projeyi yaparken amacımız gerçekten belli bir hayatı yaşamış, o erdemleriyle, güzellikleriyle yaşamış insanların bu yeni kuşaktaki nesillere ilham yaratması. Çünkü gönüllünün yaşı yok. Emekli olayım da insanlara faydalı olmak için bir iki uğraşla uğraşayım denilecek bir şey değil.
Cümle geçiyordu. Evet, boş zamanları geçirecek bir şey değildir
gönüllü. Evet, çok ciddi bir şey bence. Ve gerçekten hani şimdi hatta Birleşmiş Milletler bu iki günlük yaptığı eğitim sırasında bir konuşmada hani aslında bu ücretle de yapılabileceği konusunda biraz daha da bunun kavramını ve kapasitesini de açtılar. Ben hani şu anda daha çok ücretli değil, ücretsiz kısmındayım işin açıkçası. Emeği paylaşmak, varsa maddi paranı paylaşmak, neyini paylaşabilirsen bilgini paylaşmak, neyin varsa ihtiyacı olanlarla paylaşmak diyorum. Ben o paydayı biraz daha geniş tutuyorum işin açıkçası. Ama şurası da bir gerçek ki pek çok güzel soru sorulmuştu gençlere, kıdemlilere sorması için. Onlara son bir soruda şunu soruyorduk. Diyorduk ki şu anda 80-85 kaç yaşındaysa yaşındasınız ve 20 yaşınızdaki haliniz çıkıp gelse ve yanınızda oturuyor olsa dönüp ona baksanız ve neler söylemek isterdiniz? Nasıl bir yaşam yaşadı, neler yaptı? Ona hangi hani şeyleri, bir tavsiyeleri verirdiniz? O cevapların hepsi, birincisi kendilerini onurlandırmak oldu. İkincisi bu röportajı yapan gençlere de ilham kaynağı oldu. Çünkü hepsi sanki anlaşmışçasına doğru yoldasın, devam et, yılma, başaracaksın.
Öyle mi dediler?
Sana inanıyorum. Hiç hepsi böyle olumlu cümleler kurarak, yaşadıkları zorlukları gözlerinin önünden, o pencereden geçirerek ama bugün geldikleri noktada o başarıyı ve cesareti gençlerle paylaşarak muhteşem bir yolculuk yapmalarını sağladı. Gençlerden bir tanesi benim oğlumdu ve her seferinde her kıdemliyle röportajından sonra anneciğim nasıl güzel bir yaşam yaşamış, ne tatlı insan değil mi, ne kadar çok şey öğrendik değil mi diyerek, çünkü kendi anneannesi ve babaannesi dışında hiç bu öyküleri dinleyebileceği bir insanla çok fazla sohbet etme şansı olmuyor gençlerin.
Tabii.
Yani ya da olsa da akıllarına da gelmiyor aslında. Bu bir fırsat değil mi hocam?
Kesinlikle.
Bir fırsat yarattı.
Dediniz hem gençler yönünde evet. fırsat hem yaş almışlar yönünde evet, fırsat. İki tarafta. Da. Evet. Ben de aslında o soruları şimdi merak edip soracaktım. Size neler sordu acaba gençlerimiz diye aklınızda evet. sorular var mı?
Var. Tabii öncelikle hani hangi memleketten gelip kim olduklarına ilişkin biraz daha onu tanımaya, kimliklerini tanımaya ilişkin sorulardı başta. Sonra o gönüllülükle ilk nasıl tanıştıkları, hangi olayları yaşadıkları, hangi projelerde yer aldıkları, onları hayatları boyunca en etkileyen gönüllülük öyküleri soruldu. Onun dışında gönüllülükle ilgili yaşadıkları zorluklar soruldu. Gönüllü insan kimdir ve sizce ne, hangi özelliklere sahiptir? Bunlar soruldu ve demin size anlattığım işte şu anda bulunduğunuz evet. yaştaki halinizle geçmişteki haliniz karşınıza gelse ne sorardınız vardı. En sonunda son bir sözünüz var mı diyerek konuyu onların kapatmaları sağlandı. Böyle kısa kısa videolar hazırlandı. 50'ye yakın videomuz var. Bunlar bence devam da edebilir. Çünkü o kişilerle de sınırlı kalmamalı. Ama burada tema gönüllüsü vardı. Üniversiteden hocalar vardı. Pek çok sosyal sorumluluk derneğinin başkanı vardı. Dediğimiz gibi yine köy enstitüden hocalarımız vardı. Çok güzel yaşam öyküleri vardı. Ve benim daha önce size bahsettiğim TÜRYAK'taki yönetim kurulu üyeliğim sayesinde son 4 senedir benim şahitlik ettiğim, ondan önce 2003 yılından beri derneğin aslında bünyesinde olan bu örnek kıdemli vatandaş ödülleri sayesinde ben pek çok kıdemlimizle de sohbet ve röportaj yapabilme fırsatı buldum. Son 3 senedir de Dışişleri Bakanımızın himayelerinde yurt dışından gelen kıdemlilerimize de bu ödülleri verebiliyoruz sağ olsunlar. Ve orada da insanlarla konuştuğunuzda o kadar minnettar kalıyorlar ki verdiğiniz bir kağıt parçası aslında. Ama ona diyorsun ki hayatını çok anlamlı yaşadın. Ne iş yapmış olursan ol. Yani ne iş yaptığının hiçbir önemi yok. Hangi mesleğe sahip olduğunun da hiç önemi yok. Ama sen bu dünyada sadece kendin için yaşamadın. Diğer insanları düşündün ve onların varoluşuna, onların ihtiyaçlarına, onların bu dünyada daha güzel vakit geçirmelerine vesile olduğun için sen çok değerlisin.
Onlar da o değeri hissedip ne kadar mutlu olmuşlar. Acaba bu sorular hani Türkiye'den değil de yurt dışından yaş almış bireylere de sorulabilir mi? Bilmiyorum proje nasıl devam edecek ama.
Aslında düşünülebilir.
Çok güzel bir nokta. Siz de bu akış içerisinde çok güzel bir noktaya.
Ama öyle bize de anlattınız ki o gönüllülük ve hani gözümde tamamen canlandı. O kadar güzel detaylı anlattınız ki. Kim bilir neler hissetmişlerdir. İnşallah bu proje hani başlangıç aşamasında dedik. Sevgili hocam ama sanıyorum çok daha genişleyip büyüyecek.
Çok yolumuz var. Çünkü büyük hedeflere küçük adımlarla ulaşılır. Biz işte ilk küçük adımımızı attık ama eminim o büyük hedefe de ulaşacağız bu küçük adımları birleştirerek.
Son dakikalarımıza doğru giriyoruz hocam. Ben son cümlelerinizi alayım. Konuyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa dinleyicilerimize aktaralım.
Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gönüllülük çalışmaları söz konusu olduğunda genelde etrafımızdakiler ay vaktim yok, emekli olunca şöyle böyle istenildiği zaman vakit yaratılıyor. Onun için her zaman hani kimler için ne yapabiliriz? Bu hep aklımızın bir kenarında kalmalı. Ve biz hep hani kıdemli vatandaş, yaş almış bireyler diye bahsediyoruz. Biliyorsunuz artık Dünya Sağlık Örgütü'nün de hani genç, yaşlı tanımı çok çok farklılaştı. Yeni Cahit Sıtkı Tarancı demiş ya 1946 yılında yaş 35 yolun yarısı diye. Artık evet. yolun yarısı değil. Yine genç kalınan bir dönemde oluyor. Şimdi 18-65 yaşını genç olarak belirliyor Dünya Sağlık.
65'e kadar.
Evet, evet. 66-79 arasındakiler orta yaşlı, 80 yaşından sonrakiler yaşlı olarak belirleniyor. Dolayısıyla bizim birbirimize katacağımız o kadar çok şey var ki bu kronolojik yaşı hissetmeden psikolojik yaşımızı evet. hissederek katacağımız çok fazla değerler var. Onun için yani kışın dışarıda aç kalmış bir kediye, köpeğe bir yiyecek vermek bile bir gönüllülüktür. Gönüllülük tabii gerektiriyor. Yani çok gözümüzde büyütmeyelim. O kadar çok yapabileceğimiz şeyler var
ki. Dediğiniz gibi gerçekten işte ay vaktim yok, o kadar yoğunum ki.
Yok, onlar mazeret olamaz. Gerçekten mazeret olarak kabul etmiyoruz. Şimdi bu çerçevede ben şunu söylüyorum. Hani bize ulaşmak isteyenler olursa bir e-posta adresi verelim. Lütfen. Çünkü biz böyle bir havuz çok oluşturacağız bu gönüllülük okulu kapsamında. Üyeleri tabii U olarak alacağız. Gonulluyuz biz 2018 @gmail.com.
Gonulluyuz biz 2018 @gmail.com. Bu gönüllülük okuluyla da
evet,
bağlantı
evet
kurulan
yani bize
bir
destek vermek isteyenler, katkıda bulunmak isteyenler derler ki bizim de böyle bir tanıdığımız var, onu da hani çekin. onları ulaşmamızı sağlamak isteyenler varsa bize bu e-posta adresinden ulaşabilirler. Ve ben sözlerimi Yunus Emre'den kapatmak istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kuşaklar Arası İletişim ve Gönüllülük Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar üzerine değerli konuklarımızla sohbet ettik. Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekin Önkuluçka Merkezi Müdürü, aynı zamanda bu projenin de koordinatörü Profesör Doktor Zeliha Eser hocamız vardı. Değer hocam, tekrar teşekkür ediyoruz. Ve Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği ve TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda kendisi de bir gönüllü diş hekimi Zerrin Tüfekçi bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Hem de gönüllülükle ilgili o özel, o güzel sözleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Yolları. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Göç Yolları köşemizle sizlerle birlikteyiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Osman Can Ünver hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Göç Yolları köşemizde bugün Almanya'daki cami vergisi konusunu konuşacağız. Nedir hocam bu cami vergisi? Böyle bir vergi alınabilir mi? Ne anlama geliyor? Lütfen sizden öğrenelim.
Vallahi tabii Türkiye'deki sistemden çok farklı bir şey bu. Yani bizde biliyorsunuz ruhban sınıfı yok ve öyle halktan vergi alarak din hizmetlerinin o şekli direkt vergi alarak, doğrudan vergi alarak finanse edilmesi şeklinde bir uygulamamız yok. Bizde din hizmeti, devletin hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve onun tek elinde yürütülen bir hizmet. Şimdi Almanya'da vatandaşlarımız 1961'den itibaren yaşamaya başladılar. 1970'lerden, 80'lerden itibaren de orada artık daha yerleşik hale geldikten sonra bir din hizmeti ihtiyacı ortaya çıktı fazlasıyla. Bu da çok tabii anlaşılabilir bir şey. Şimdi bu din hizmeti ihtiyacını önce ilk zamanlarda işte bir takım dernekler, bir takım kuruluşlar işte karşılamaya çalıştılar. Onların karşılamaları yetmedi ve hatta biraz da istenmez de bir yola doğru gitmeye başladı. Onun üzerine 1980'lerin ortasından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, başta Almanya olmak üzere Avusturya'da, işte Hollanda'da, işte Belçika'da, Fransa'da, çeşitli ülkelerde Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri adı altında, DİTİP Almanya'da, ATİP Avusturya'da, bu şekilde bazen bir vakıf, bazen bir işte mesela zannediyorum Belçika'daki vakıftır ya da böyle bir federasyon şeklinde bir örgütlenmeye gitti. Bunun da amacı vatandaşlarımıza siyasetten uzak, onların sadece salt din hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye'den de din görevlileri görevlendirmek suretiyle doğrudan hizmet vermek. Vatandaşlarımız da bunu bekliyorlardı zaten. Yani ve tabii çok geniş ilgi topladı bu hizmet. Yani 1000'e yakın cami kuruldu Almanya'da, dernek camileri. Bu dernekleri kuruyorlar. Ondan sonra zannediyorum 500'ün üzerinde camide işte mülkü satın alındı. Ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne verildi bunların mülkleri büyük ölçüde. Ve Türkiye'den de din görevlileri gidip tabii en az eğitim görmüş olanı Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olan, ondan sonra İlahiyat Fakültesi mezunları falan bu şekilde düzgün bir din eğitimi ve din hizmeti sağlanmaya başladı. Şimdi son dönemde özellikle bunu öyle düşünmek lazım. Almanya'da özellikle çok hızlı gelişen bir İslamofobi var. Bu İslamofobinin birkaç veçesi var. En önemlisi de Türklerle Müslümanları özdeşleştirip Müslümana karşıyken aynı zamanda Türkiye'ye de karşı olmak ve Türkiye karşı olmak şeklinde özetlenebilecek bir tutum bu. Bu çok tabii kabul edilebilir bir şey değil. Yani genel aslında zamanın ruhunun getirdiği bir popülizm var Avrupa'da biliyorsunuz. Aşırı sağ partiler gelişti, güçlendiler. İşte bazı gözlemciler bunu 11 Eylül terör hadiselerine falan bağlar falan ama bunun daha derinlerde sebepleri var. Ve son yıllarda da Türkiye ile Almanya arasında olan gerginlikler var malum. İşte Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavırlar var. Çok hatta hakarete varan böyle söylemler geliştirdiler falan. Ve şöyle bir sonuç, bir çıkarsamada bulundular. Dediler ki Türkiye yurt dışındaki Almanya'daki vatandaşlarına işte onları yönlendirmek için onların işlerine pek karışıyor. Dolayısıyla biz bunları burada özümseyemiyoruz, asimile edemiyoruz şeklinde bir çıkarsama. Yani işin özeti bu. Şimdi acaba Türkiye gerçekten oradaki vatandaşların işlerine çok mu karışıyor? Hayır. Türkiye'nin yaptığı oradaki vatandaşlarımızın kendi serbest iradeleriyle bağlı olmak istedikleri Türk kültürüne hizmet. Başka bir şey yani Türkiye'nin kültürünü oraya aktarmak. Ondan sonra İslam kültürünü en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamak, o çerçevede hizmet vermek. Bunun haricinde bir siyasi amacı yok Türkiye'nin, olması da düşünülemez. Fakat belli çevrelerin de etkisiyle son dönemde bir de tabii başka belli çevreler var. Terör örgütleri falan. Onların da etkisiyle Alman siyaset kurumunun içinden işte bu ne yapıp yapıp şu Türkiye'nin buraya olan müdahalesini keselim şeklinde bir tavır belirdi ve ortaya çıktı. Ve hareket noktaları da şu doğru olmadığı halde Türkiye'nin buraya para aktarmasını engelleyelim. Şimdi Türkiye oraya para falan aktarmıyor. Sadece din görevlilerini gönderiyor maaşlarını ödemek suretiyle. Yani bir kere camileri falan satın alan da vatandaşlarımız kendi tasarruflarıyla aldılar hep. Derneklerin o satın aldıkları camiler. Dolayısıyla Türkiye'nin öyle bir şeysi yok. Mesela geçenlerde işte ne zaman da herhalde Ekim-Kasım ayları falan yani Kasım tahmin ediyorum geçtiğimiz yılın. Köln'deki büyük merkez caminin açılışına Sayın Cumhurbaşkanımız gitti, bizzat bulundu. O caminin yani inşasının başından itibaren takip ediyorum ben. Çok uzun da sürdü. Pahalı bir iş çünkü. Ve vatandaşlarımız hep böyle katkıda bulunarak, yani orada bir Türkiye'nin katkısı falan da yok esasında. Bazen olabilir. Bu da meşru bir şey yani. Niye olmasın falan değil mi? Fakat işte bunun arkasında böyle bir siyasi emel vardır diyerek biz devlet olarak diyor Almanya'ya katkıda bulunmayalım. Bari biz vergiye bağlayalım kendi paralarıyla vatandaşlarınızın ya da işte Almanya'daki Türklerin, Müslümanların bu hizmetleri biz düzenleyelim. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bir de bizim sistemimize de uygun değil. Bizde ruhban sınıfı yok. Seküler bir sistemimiz var. Almanya laik bir ülke değil bu manada. Yani aslında laik olmadıklarını kendileri de şey yapıyorlar. Yani bir kilise kurumu var orada. Şimdi bizde böyle bir kurum yok. Şimdi cami vergisi deyince bir de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bir muhatap kuruluş lazım. Yani bu vergiyi toplayabilecek bir kurumsallaşmış yapı lazım. Bir kilise lazım yani tabiri caizse tırnak içerisinde. Öyle bir şey yok. Uzun süre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bu işi ben üstlenebilirim dedi. Onu da kabul etmek istemediler. Niye? Çünkü bu devlet İslamıymış onların tabirine göre. Türk devletinin İslamıymış. Öyle bir şey söz konusu da değil yani. Çünkü ona da böyle işte bir dışarıdan bazı şeyler, kuruluşlar, örgütler o düşünceyi pompaladılar falan. Sonuç olarak şimdi acaba çok merak ediyorum kimi muhatap kabul edecekler. Kendilerine göre bir İslam anlayışı geliştirmeye çalışıyorlar. Avrupa İslamı, Alman İslamı falan. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Yani kaç çeşit İslam olacak ki? Yani nedir? Bir de tabii hareket noktası hep yanlış. Yani Türkiye'nin onları, bizim oradaki vatandaşlarımızı İslam üzerinden, din üzerinden yönlendirmeye çalışmıştı. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece hizmet iletiliyor yani. O hizmetin önüne geçmek ister gibi bir halleri var ki odur. Bu da yani ben tabii çok başarılı olacaklarını sanmıyorum. Bizim vatandaşlarımız buna prim verecek değil.
Değerli hocam tam onu soracaktım. Sizce şu an tartışma aşamasında herhangi yapılmış bir şey yok ama
evet.
Hangi yolda ilerler, nasıl devam eder bu süreç?
Yani bu empoze edilecektir. Belki bir iki böyle işte siyasi yasal adım atmaya kalkışacaklar. Çok zorlayıcı olabileceklerini sanmıyorum. Şimdi kilise vergisi var Almanya'da. Kilise vergisi işte belli bir Hristiyan cemaatine mahallesindeki kiliseye kayıtlı olan kişinin ödediği vergi falan. O da aldığı ücretin belli bir oranı şeklinde oluyor. Yani yüksek ücret alan çok ödüyor falan. Bir zamanlar bilmediği için bizim vatandaşlarımızın ücretlerinden de kesiyorlardı.
Haberleri yok muydu?
Haberleri yoktu yazık. Yani ondan sonra fark edildi. Fark edildi. Devlet görevlilerinin şeyiyle, girişimleriyle o kaldırıldı. Şimdi bizim vatandaşlarımız gönüllerinden kopanı gider bağış olarak yaparlar. Ama böyle zeci bir şekilde, vergi şeklinde
mecburiyete dökülmesi,
evet, dökülmesi buna pek
aslında
kabul edeceklerini sanmıyorum. Çünkü böyle bir geleneğimiz yok bizim. Böyle bir geleneğimiz yok. Bizde gönüllülük esastır.
Evet.
Yani vergi ne demek falan, devletin o şekilde vergi. Ha şunu sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yani Diyanet İşleri Türk İslam Birliği nasıl finanse ediliyor? Bunu hepimiz ödüyoruz. Yani normal devletin vergilerinden. Ama özel olarak bir cami vergisi, İslam vergisi efendim, yok kilise vergisi, böyle şey olmaz. Yani bunun ben pek başarılı olacak kanaatinde değilim ama Hatta bakınız yavaş yavaş düzelmeye başlayan Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir çıban başı olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin çabasıyla hakikaten çok gerilmiş olan ipler biraz gevşemeye başlamıştı. Buna karşılık da bulduk yani Almanya'dan yani geçen birkaç ay evvel Almanya'nın ekonomi bakanı Türkiye'ye geldi. Ondan sonra bir takım ortak işler falan da yapılması söz konusu. Yani ihalelerde başarılı oldular Alman firmaları falan. Türkiye'de bir takım yatırımlar söz konusu. Şimdi durup dururken böyle bir şeyi ortaya çıkarıp hem bizim vatandaşlarımızı tedirgin etmek, hem Türkiye-Almanya ilişkilerini durup dururken yeni bir çıban başıyla sarsmak. Bunun pek mantıklı bir açıklamasını doğrusu bilemiyorum yani.
Değerli evet. Hocam, konuyla ilgili son olarak aktarmak istedikleriniz var mı sonrasında?
Efendim şimdi tabii bu çok karmaşık bir konu, rahatsız edici bir konu. Bizim vatandaşlarımız bundan huzursuz olacaklardır. Onların huzursuz olmasına da bizim gönlümüz razı değil. Dolayısıyla ben şunu da bekliyorum yani Türk kurumları, Türkiye'nin kurumları, resmi kurumları bu konuda gerekli adımları mutlaka atacaklardır. Bir diyalog ortamının oluşması lazım. Böyle bir diyalog ortamının oluşmasıyla yani durup dururken bence suni bir problem ortadan kaldırılmış olur inşallah o diyalogla. Çünkü kimseye faydası yok bunun. Yani bunun nasıl bir sonuç getireceğini de bilemiyoruz. Diyelim ki paraları topladılar, nasıl harcayacaksınız? Kime vereceksiniz? Kimdir muhatap olacak olan? Peki Türkiye'den din görevlisi gelmesin. Kimler verecek o şeyde camilerde hangi imamları bulacaksınız? O kadar sayıdaki imamı yetiştirecek misiniz? Bu imamlar Alman mı olacak? Almanca mı vaaz edecek falan? Yani bunlar tabii çok sıkıntılı sorunlar. Zaten bu göç olgusunun içerisinde kültürel sorunlar, kültür sorunları daima böyle insanların dikkatini daha fazla cezbetmiştir yani. Fakat en önemlisi de bu olmamalı o sorunların içerisinde. İnsanların insanca yaşamalarını, kendi vatanlarından uzak olmuş insanların o vatanlarından uzaklıklarından dolayı bir takım sıkıntılar yaşamamalarını sağlamaktır esas mesele. Marifet burada yatıyor.
Evet. Değer hocam çok teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili bizleri aydınlattığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'daki cami vergisi tartışmaları üzerine değerli hocamızla göç yolları köşemizde değerlendirmeler yaptık. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Osman Can Ünver hocamız konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Ve böylelikle hem köşemizin hem de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.